Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Canlı yayında olmayalı bir epey zaman oldu hocam. Biz dinleyicilerimizi özledik. Umarım onlar da bizleri özlemişlerdir Güray hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, bir kitap armağanımız olacak sizlere her programımızda olduğu gibi. Ve sorularınız oluyor, yorumlarınız oluyor. Bütün bunlar için telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz var. trttürktarihi@trt.net.tr. Şimdi benim önümde duruyor Güray Hocam kitap. Çok kaliteli bir baskı her zamanki gibi.
Evet, kurumumuz yayınlarından bugün Türkiye'nin Taksimi Bir Diplomasi Tarihi adlı eseri hediye ediyoruz. Profesör Harry Howard'ın çok özel belgelere dayalı bir hatıra kitabı, aynı zamanda da araştırma eseri bu. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan yeni çıkmış olan bu eseri tarihli dinleyicimiz, ilk arayan dinleyicimize hediye ediyoruz. 1913-1923 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin son yılları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş yıllarını ele alıyor ki bugün de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bütün milletimizin Zafer gününü, 30 Ağustos bayramını kutluyorum. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla da bütün geçmiş olan ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin bir yakın dönem tarihini de dinleyicimize hediye etmiş olacağız bugünkü programımızda. Konularımız da bu çerçevede akacaktır.
Hocam, dileklerinize katılmamak elde değil. Az öncesi, hocam, zafer haftası demek lazım galiba, değil mi? Başka
tabii
değil.
Bu hafta evet. Milli bir hafta, zafer haftası. Milletimizin tarihe yön vermiş olan pek çok olayı var. Ama bunlar içerisinde zafer haftasının günümüzü de etkileyen, devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünya sahnesinde yer alışını, milletimizin bayrağının dalgalanmasını sağlayan anlamlı bir hafta olduğunu unutmamak gerekiyor. İstiklal Harbimizin neticesi bu hafta alınmıştır. Bu vesileyle bugün Malazgirt Zaferi'nden 30 Ağustos Büyük Taarruz Zafer Haftası'na ve daha sonrasında da 9 Eylül'e doğru giden bir dizi
hocam.
İstiklal Harbi anma dönemi bu hafta. Zafer Haftamızın bütün milletimize hayırlara vesile olmasını, tarih şuurunun artırılmasına vesile olmasını diliyorum. Allah bir daha böyle Anadolu ve Türkiye'mizi işgale kalkışan düşmanlar ortaya çıkarmasın, böyle felaketler getirmesin diyorum. Anadolu kısa bir sürede olsa büyük bir istilaya maruz kaldı.
Hocam eğer gelirse de
işgalden de kurtuluş büyük bir istiklal gayretiyle ortaya çıktı. Bunun üzerinde evet. Konuşacağız.
Hocam eğer öyle bir şey olursa da, düşman yine karşımıza dikilirse de, Allah zaferler nasip eylesin. Bundan önce olduğu gibi diyelim. Teker teker şimdi bütün başlıkları ben Güray hocamıza soracağım değerli dinleyicilerimiz. Başlıyoruz Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize değerli dinleyicilerimiz. Tam 4 tane başlığımız var hocam. Ben teker teker söyleyeceğim ve çekileceğim, sizi dinleyeceğim. 1071 Malazgirt, 1176 Mirokefalon, 1921 Sakarya Meydan Muharebesi, 1922 Büyük Taarruz ve 30 Ağustos. Buyurunuz Güray hocam.
Malazgirt Zaferi Anadolu'nun tarih ve kültürünün, siyasetinin değişiminde, milletimizin ve İslamiyet'in Anadolu'da kalıcı bir şekilde yerleşmesinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Malazgirt Zaferi'nin anması tarihçilerimiz tarafından defaatle dile getirilmiş. Milletimiz de bunu hafızalarında, hatıralarında daima yer vermiştir, yer tutmuştur. Türk Tarih Kurumu'nun yayınları arasında onlarca kitabımız var. Malazgirt hatırasını canlı tutmak amacıyla yayınlanmış araştırma eserleri vardır. Bunlar içerisinden bir tanesini de yayınımıza getirdim dinleyicilerimize tanıtmak amacıyla.
Buyurunuz
İslam
hocam.
Kaynaklarına göre Malazgirt Zaferi, Malazgirt Savaşı, Metinler ve Çeviriler adlı eser. Profesör Doktor Faruk Sümer ve Ali Sevim hocalar tarafından, rahmetli hocalarımız tarafından
çok değerli bilim
çevrilmiş olan hocam, ana evet. Kaynaklara dayalı eserlerdir. Malazgirt tarihini, Malazgirt Savaşı'nı anlatan İslam ve Türk tarih kaynakları Türkçemizde var. Rahatlıkla alınıp okunabilecek şekilde çevrilmiştir. Malazgirt'i nasıl anlatmak gerekir? Hatırasını nasıl canlı tutmak gerekir? Sebepleri nelerdir? Bunlar üzerinde biraz değerlendirmeler yapmamızda yarar var. Malazgirt Zaferi'ni özellikle medeniyetler çatışmasının bir noktası olarak da değerlendirebiliriz. Şüphesiz 1071 yılında Doğu Roma, Bizans büyük bir karışıklık içerisindeydi 1071'li yıllara doğru. Kendi içerisinde yeni bir imparator tahta geçirmişti. Ve dirayetli bir imparator olarak da Roman Diyojen bir askeri general olarak tahtı güçlü hale getirmeye çalışıyordu. Bir ittifaklar manzumesi ortaya çıkararak Türkleri Anadolu'dan tamamen atmak gibi bir hedef ortaya koymuştu. Ve hatta Anadolu'dan atmanın ötesinde onları bütün Doğu Anadolu ve Irak coğrafyasında da kendisine bağlamak, esir etmek için büyük bir sefere çıkmıştı. Tabii ki 1071'den önce başlayan bu hazırlıkları 1067 yılında kendisini tahta geçmesinden sonra 4 yıl sürmüştür. Birkaç defa da Anadolu'ya öncü generallerini göndermiş. Başta Manuel Komnen olmak üzere pek çok Roman Diyojen'in yakın generali Anadolu'daki Türkleri takip harekatını sürdürmüştür. Yani şunu ifade etmek istiyoruz. Türkler Anadolu'da Malazgirt'ten önce vardırlar, gelmişlerdir. Ve sebep de Malazgirt zaferinin sebeplerinden birisi de aslında işte bu gelmiş olan Türkleri Anadolu'dan atmaktır. Anadolu'dan atabilme çabasıdır. Bizans açısından da Büyük Selçuklu Devleti açısından da baktığımız zaman bir varlık yokluk savaşıdır. Gerçekten de Anadolu'da var olmanın bir mücadelesidir Malazgirt zaferi. Türkler Malazgirt'ten önce Anadolu'da var idiler, zaten gelmişlerdi. Ama Anadolu'nun kalıcı hale kimin vatanı olacağı tartışmasının bir neticesidir Malazgirt zaferi, bir karşılaşmadır. Ama tabii ki aynı zamanda da Selçuklu Devleti'nin bir vatan savunmasıdır. Selçuklu Devleti'nin o tarihlerdeki başkenti, bugün İran'ın başkenti olarak görülen, kabul edilen Tahran'ın yakınlarında tarihi Rey şehridir. Rey, Tuğrul Bey'den bu yana Büyük Selçuklu Devleti'nin başkentiydi ve Tuğrul Bey'in vefatından sonra yerine geçecek bir şehzade oğlu, erkek oğlu olmadığı için o çağın gerekleri mucebince kardeşinin oğlu olan ve bir iyi eğitim görerek yetişmiş olan bir melik olan Alparslan tahta geçmişti.
Çağrı Bey'in oğlu hocam.
Tabii Çağrı Bey'in yerine geçmemiştir. Tuğrul Bey'in yerine geçmiştir. Evet. Bir sultan olarak baktığımızda Çağrı Bey bir sultan değildi. Ağabeyinin bir yabgu gibi bir yardımcısıydı. Devlet yardımcısıydı. Evet. Ve Doğu Selçuklu ülkesini yönetiyordu. Selçuklu ülkesini, Doğu bölgesinin hakimiydi. Sultan Alparslan başlangıçta Merv şehrinin bir meliki iken daha sonra Rey şehrine gelerek burada tahta geçmiştir 1064 yılında ve Roman Diyojen'den de 3 yıl önce tahta geçmiştir. Yani iki hükümdar arasında da bir karşılaştırma yapacak olursak aslında her iki hükümdarın da birbirine yakın yaşlarda olduğunu söyleyebiliriz. İkisi de genç, dinamik iki büyük imparatorluğun başında bulunuyorlar. Sultan Alparslan 1071'den önce Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu kısmının tamamına hakim. Ayrıca Ani gibi, Van gibi, bugün Ağrı diyebildiğimiz vilayetlerin bütünüyle hakimi. Malatya, Ahlat, Urfa, Mardin hattından Halep'e kadar Suriye bölgesine de hakim olmuş durumda. Ve böylece aslında Suriye bölgesinden Mısır'a kadar olan coğrafyada, yani Doğu Akdeniz'de de Selçukluların hakimiyet için mücadele ettikleri bir dönem. Sultan Alparslan'ın bu göreve geldiği tarihler ve büyük bir Selçuklu İmparatorluğundan bahsedebiliriz. Roma Devleti'nin sınırları nereleri? Onu da şöyle bir tarifleyecek olursak, Roma, Doğu Roma ülkesi olarak tarihçilerimiz bu şekilde değerlendiriyorlar. Batı Roma 476 yılında Büyük Hun seferlerinin neticesi olarak parçalanmış ve yıkılmıştı. Ve Avrupa'da bir feodal beylikler dönemi başlamıştı. Doğu Roma ise devam ediyor. Doğu Roma imparatorlarından.
Bizans olarak hocam.
Bizans olarak, Roma olarak daha doğrusu devam ediyor. Ve başkent İstanbul, Konstantinopolis olmak üzere Romen Diyojen bir imparator olarak 1067 yılında tahta geçirilmeden önce büyük karışıklıklar, sıkıntılar da tahta oldu. Prenseslerin evlenmesi neticesinde generallerin tahta geçirilmesi geleneği son 40-50 yıldır Roma'da bir gelenek haline gelmişti. Bir hanedan hükmetmiyordu. Daha çok asilzadelerden gelen bir generalin prenseslerden biriyle evlenmesi neticesinde tahta askeri dehası yüksek birinin geçmesi sağlanmaya çalışılıyordu. Tabi Roma devlet geleneği içerisinde bir askeri gücüyle, ikincisi hukukuyla, Roma hukuku ve geleneğiyle, üçüncü olarak da Hristiyanlığı temsil etmesiyle öne çıkan bir devlettir. Selçuklu Devleti de kendi içerisinde askeri bakımdan çok homojen ve güçlü, özgün bir askeri güce sahiptir. Hukuk geleneği de yerleşmiş olan bir geleneğe sahiptir. Devlet yönetim anlayışı yerleşmiştir. Bir medeniyeti temsil etmektedir. Ve şüphesiz İslam medeniyetini temsil etmektedir. Sultan Alparslan'ın temsil ettiği kılıç ve bütün ordu da bu şekilde tarif edilebilir. İşte bu iki gücün çarpıştığı bir yer. Bugünkü Muş ilimizin sınırları içerisinde Rahva Ovası ve Ahlat bölgesine doğru, Van'a doğru uzanan o vadi ve ovada büyük bir karşılaşma gerçekleşir. Malazgirt Kalesi'nin önlerine iki ordunun cephe açtığını, karşılıklı olarak karargahlarını kurduğunu anlıyoruz. Bütün tarih kaynakları da bize bunu, İslam tarih kaynakları da, Bizans kaynakları da anlatıyorlar. Yani Malazgirt Savaşı nasıl bir savaştır? Hem Bizans kaynaklarından hem İslam kaynaklarından, İslam tarih kaynaklarından, hatta bölgenin yerel beylerinin yazarlarından da öğrenebiliyoruz. Ermenice, Süryanice kaynaklarda da Malazgirt Savaşı anlatılır.
Yani belge, yani bu kaynaklar var hocam.
Şunu özellikle ifade edeyim. Malazgirt Savaşı büyük bir zaferdir. Her yönüyle tartışmasız bir şekilde Selçuklu Devleti'nin büyük bir zaferidir. Kesin bir zaferidir. Ve bu bugün dünya tarihçiliğinde özellikle belli bir kesim propaganda yaparak Malazgirt Zaferi'nin büyüklüğüne gölge düşürülmeye çalışılmaktadır. Yani Malazgirt Zaferi diye bir zaferin olmadığından, savaşın olmadığından bahseden tarihçiler ve hatta romanlar yazılmıştır. Edebiyat türetilmeye çalışılmıştır.
Oryantalistler
bu tamamıyla tarihin asparagasa kurban edilmesi çabasıdır. Böyle bir şekilde bakılması gerekir. Çünkü tarih belgelere dayalı olarak yazılması gereken, hakikatten uzaklaşılmadan ifade edilmesi gereken bir bilimdir. 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiğini kesin olarak biliyoruz savaşın. Ve 26 Ağustos kesin olarak savaşın neticelenmesi söz konusu olmuştur. Bundan dolayı zafer günü olarak da 26 Ağustos'u kabul ediyoruz.
Hocam orada iki tane savaş, hatta üç tane savaş. Bir tanesi 1040'taki Dandanakan. Ondan 30-31 sene sonra Malazgirt. Ondan da aşağı yukarı işte bir 100 yıl sonra Miryoke falan, bunlar savaş tarihi anlamında da sanki Selçuklu'nun kazanamayacağı savaşlar gibi görünüyor. Güç dengeleri açısından bakıldığında, sahadaki olaya baktığımız zaman, bir tek ona baktığımız zaman. Ve siz de şimdi söylüyorsunuz ki oryantalistler bu zaferler olmadı anlamında yayınlarda bulunuyorlar. Bilim dışına çıkıyorlar, gerçek dışına çıkıyorlar. Evet hocam.
Tabii bunlara karşı bilinçli olarak hareket etmenin yolu nedir? Tarihin gerçek belgelerini okuyarak ona göre bilgi sahibi, doğru bilgi sahibi olmaktır. Roma ülkesinin bu tarihler itibariyle Anadolu'nun ortalarına kadar kesin bir hükmü söz konusudur. Yani Kayseri'ye kadar olan bölge Roma'nın himayesinde ve hakimiyetindedir. Suriye'nin bir kısmı, yine Akdeniz yani adalar kısmı dahil olmak üzere Bugün Balkanların Batı Balkanlar kısmı tamamıyla Sırbistan'a kadar olan saha, Arnavutluğa kadar olan bölge, yine Romanya'ya kadar olan Tuna Havzası Roma'nın hakimiyeti altında bulunan bir bölgeydi. Roma Devleti öyle küçük bir yapı değildi. Roman Diyojen'in yönetmiş olduğu bölgeyi tarif ediyorum. Tabii Balkanlardan gelen Türkleri de, özellikle Uzlar, Peçenekler, Kuman, Kıpçaklar diyebildiğimiz Türkleri de kendi hizmetinde, ordusunda çalıştırmak suretiyle Roma karma bir ordu yapısını ortaya çıkarıyordu. Anadolu'daki azınlıkları ve özellikle o tarihler itibariyle Anadolu'da bulunan kendisine bağlı zümreleri de bu Türklerle birleştirerek kendi ordusunda oldukça kozmopolit bir yapı, heterojen bir yapı ortaya çıkarmıştı Roman Diyojen. Yani Roman Diyojen'in ordusunda kaç millet vardı, bunun sayısını tarihçiler, o dönemin tarih kaynakları sayarlar. Kimlerden oluşuyordu? Baktığımızda Roman Diyojen'in kendisi dahi baktığımızda bir Grek soylu muydu? Bu bile tartışma götürür bir durumdayken. Greklerden, Franklerden, yani Fransız askerlerden, Haçlılardan, Oğuzlardan, ki bunlar henüz İslamiyet'e girmemiş olan Balkanlardan gelen Oğuzlar, Ruslardan, Peçeneklerden, Gürcülerden, Kumanlardan ve daha başka topluluklardan oluşan, yani sayısı bilinmeyen pek çok topluluğun bir araya geldiği bir ordu diyor İslam tarihçisi İbnül Esir eserinde. 200 bin kişilik bir ordu vardı. Buna karşılık Alparslan'ın ordusunu nasıl tarif ediyor? Alparslan ise diyor, Halep bölgesine geldiği sırada Roman Diyojen'in, Roman Diyojen'in ilerlediğini haber alınca Suriye bölgesine sefere çıkmıştı. Kudüs'ü almaktı onun hedefi. Ve Halep'i geçince bir gün uzaklıktayken haber aldı ve geri döndü hızla diyor. Ve tabii ki ülkesinin başkentine döndükten sonra büyük bir hazırlık yaptı. Ordusunu hazırladı ve hızlı bir şekilde Doğu Anadolu'da Roman Diyojen'in ordusunu karşılamak üzere yer yerde onlarla haberleşerek oyalama taktikleri için öncü ordular da göndermek suretiyle Ahlat önlerinde düşman ordusunu karşıladı. Roman Diyojen öncü kuvvetlerinin yenildiği haberini alınca üzülmüştü ama savaşma kararını daha da sertleştirmişti. Sultan Alparslan defaatle elçi gönderir ve her defasında da beyaz bayraklar ve barış talebini mektup ile iletir. Roman Diyojen'in hedefinde atlarım reyde otlayacaktır şeklinde bir teklifi var. Şüphesiz Bağdat halifesinin tahtına da oturmak istediğini belirtir. Yani İslam halifesi de sonuçta Selçuklu Sultanı'nın himayesindedir ve hem kendi tahtından edeceğini sultanı hem de halifeyi tahttan düşüreceğini, ki o tarihler itibariyle Kaim bin Emrillah halifedir. Sultan Alparslan savaşın öncesinde istişare meclisini toplar. Yani Türk tarihinde buna bir savaş meclisi ya da savaş kurultayı, savaş kurultayı diyoruz. Evet hocam. Kengeş sözcüğü de konuşmaktan, danışmaktan türetilen, konuşmak sözcüğüyle aynı kökten gelen istişare meclisidir.
Evet.
Savaş kurultayını toplar ve bu kurultayda askeri heyetin yanı sıra öncü bilim insanları, alimler de bulunmaktadır. Buharalı Hanefi alimi sen din uğruna, İslam'ı koruma namına savaşmaktasın. Şüphesiz cuma gününü, öğleyi mutakip, cuma namazını mütakip savaşa başlarsan bu saat dua vakti olduğu için büyük bir zaferle döneceksin savaştan der. Kurultay'da böyle bir görüş de belirtir. Gerçekten büyük bir kararlılıkla savaşın yerini, zamanını seçen kişinin burada Sultan Alparslan olduğunu anlıyoruz. Ordusunu ciddi bir şekilde geniş bir alana, dağların arkasına saklamıştır. Meydana koymuş olduğu ordu ise geri çekilme planı olan, gerçek savaşta yer almayacak olan ordudur. Sadece bir geri çekilme taktiğini uygulayacak ordunun bir kısmıdır. Asıl hücum ordusunu ve savaşacak orduyu pusuya yerleştirmiştir Sultan Alparslan.
Hocam bu savaş taktiği babasının Çağrı Bey'in yönettiği Dandanakan'daki savaşla, Gazneli Mesut'a karşı verdiği savaşla aynı taktik.
Büyük oranda benziyor. Evet, tabii hocam. Ki orada da büyük bir çevirme ve tuzağa düşürme, çekme, düşman ordusunu tuzağa çekme, çevirme taktiği var. Biz buna Turan taktiği diyoruz. Türklere has bir savaş taktiğidir ve Osmanlı Devleti de bunu sürdürdü. Çok dikkat çekicidir. İstiklal Harbi'mizde de
aynısı var.
Turan taktiği uygulanmıştır. Evet. Bunu aslında tarihçilerimizin pek çoğu vurgulamaktan gözden kaçırırlar, onu ifade edeyim. Mesela Yunan kuvvetleri aslında eli silahsız bir ülkeyi istila için yola çıkmıştır. Yani İzmir'e çıktıklarında bizim ordumuz yoktu. İzmir'i, Batı Anadolu'yu savunacak bir ordumuz yoktu. Çünkü ordu Mondros mütarekesinden sonra terhis edilmişti, dağıtılmıştı. Anadolu tamamıyla savunmasız haldeydi. Yunan kuvvetlerine karşı savaşacak bir ordu yoktu ve ordu milislerden, Kuvayi Milliye dediğimiz çetelerden oluşuyordu. Ordu dediğimiz birleşik bir yapının ortaya çıkmasıyla
hocam ara verelim
diyorum. Turan taktiği evet. Uygulanmıştır Sakarya Savaşı'nda da.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam sonuçta Malazgirt'te çok ağır bir yenilgi alıyor. Bu uluslararası güç diyelim artık.
Romen Diyojen savaşta beklenmedik hamlelerle karşılaşmıştır. Bu hamlelerin bir kısmını kendi cephesinden görmüştür. Bir kısmını tabii ki Sultan Alparslan saflarındaki o taktik, askeri taktiğin neticeleri olmuştur. Bunların en önemlilerinden birisini şöyle ifade edelim. Romen Diyojen'in safında yer alan Balkanlardan evet gelen Oğuz Türkleri, Peçenekler, Kuman Kıpçaklar savaşmamışlardır ve saf değiştirmişlerdir. Bu büyük bir moral bozgunluğuna sebep olmuştur. Çünkü gerçekten Türklerin savaşçı ve atlı birlik olduğu aşikardır. Roma açısından bu vazgeçilmez bir birlikti ve güçtü. Romen Diyojen bunlara çok güveniyordu ve kendisi bir Balkan generaliydi. Aslında Makedonya bölgesinin generali olarak Peçenek ve Oğuz kuvvetlerine de güvenmekteydi. Hocam, bu adeta Roma ordusunu moral olarak, motive olarak çökertmiştir.
Güray hocam, burada da Dandana Khan'la bir benzerlik var. Orada da başkomutan neredeyse Beydoğdu savaş sırasında saf değiştirdi.
Evet, burada da var. Manuel Komnen'in Miryokefalon zaferinde, yani 100 yıl sonra yaklaşık olarak 1176 yılının 17 Eylül'ünde Göller bölgesinde karşılaşan iki ordunun arasındaki savaşta da benzeri şeyler görüyoruz. Orada da savaşmaktan çekinen ve Manuel'e baştan beri itirazda bulunan, ordunun yorgunluğundan ve yenilebileceğinden bahseden, uyarılarda bulunan generaller vardır. Onlar da savaştan çekilmiş görünüyorlar. Yani Miryokefalon zaferinin de
neden önemli hocam?
Anadolu'nun tapusunu alan zafer olduğunu belirtelim. Vatan açan, vatan kurtaran savaşlar bunlar. Yani Malazgirt Savaşı'nı bir yurt edinme, vatan açma ve aynı zamanda da Anadolu'nun Türkiye olmasının yolunu açan savaş ve zafer olarak değerlendiriyoruz. Sultan Alparslan artık bundan sonra ordu komutanlarını Anadolu'nun fethi için görevlendirmiş ve bir 10 yıl içerisinde İzmir'e kadar olan bütün Anadolu baştan sona savunmasız kaldığı için kolay bir şekilde fethedilmiştir. Şüphesiz Malazgirt'ten önce de Anadolu'yu Türkler tanımıştı. Pek çok seferle Anadolu'nun farklı yerlerine keşif harekatı yapmak suretiyle artık yerleşme planları hazırdı.
Malazgirt'ten sonra da Sakalara, Kimmerlere kadar evet.
Malazgirt'ten sonra kesin bir şekilde Müslüman Türklerin yurdu haline gelmiştir. 1176 yılındaki Miryokefalon zaferinde de Manuel Komnen'in esir düştüğünü biliyoruz. Yani kuşatma altında ve anlaşma yapılmıştır. Her iki savaşta da çok anlamlı bir şekilde sultan imparatoru öldürebilecekken, büyük bir şekilde tamamını, ordunu yok edebilecekken esirleri ve sultanı, sultanın imparatoru serbest bıraktığını, anlaşma yapmak suretiyle serbest bıraktığını görüyoruz. Hatta Sultan Alparslan Romen Diyojen'le karşılıklı konuşmuştur. Ona bir otağı vermiştir, taht vermiştir. Bütün zırhını tekrar giydirmiştir. Sen imparator gibi ülkene dönmelisin demiştir. Hatta bir de hazine vermiş. 10 bin altınlık bir hazine vermiştir.
Hocam tarih gerçekten tekerrürden ibaret galiba. Siz bunları söylerken bu kez de benim aklıma Trikopis geldi.
Tabii İstiklal Harbi'ndeki bu aynı davranış olaya biçimmiş. Baktığımız zaman Dumlupınar Muharebesi'nin evet. hemen akabinde gerçekten de Yunan generali başkomutanı Trikopis'in esir düşmesinde de benzeri şeyler vardır. O da yine aynı şekilde affedilmiştir. Ve Türk tarihinde bir gelenektir bu. Esire karşı adaletle, vicdanla, merhametle silahsız insana karşı muamelenin nasıl olacağı bizim dini ve örfi her bakımdan insani bir geleneğimizdir, tarihimizdir. Bu örneklerle doludur tarih. Esir hukuku çok özel ve titiz bir şekilde uygulanması gereken bir hukuktur.
Hocam Mirjo Kefalon hocam söylemesi de zor aslında kelimeyi. Çok düz.
Mirjo Kefalon evet. diyoruz.
Düz yuvarlak ünlüler arka arkaya geliyor. Yeterince öneminin vurgulandığını düşünüyor musunuz hocam? Sanki gençlerimiz çok bilmiyorlar bu savaşı.
Mirjo Kefalon zaferinin çok fazla işlenmediğini söyleyebilirim. Yani çok önemli ama ikinci Kılıç Arslan'ın dahi nitelikte bir hükümdar olduğunu ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin ikinci kurucusu sayılabileceğini ifade etmemizde yarar var. Çünkü Türkiye Selçuklu ülkesi parçalanmıştı. 1155 yılında tahta geçtiğinde her yerden saldırı altında kalan, beylikler halinde yaşayan bir Anadolu vardı. 1176 yılına gelindiğinde ise Türkiye Selçuklu Devleti'nin yek vücut bir Anadolu'yu bir araya tutmuş güçlü bir sultanın emrinde hüküm sürdüğünü, Batı Anadolu'da faaliyetlerini artırdığını ve Bizans'ın da artık bundan çekinmeye başladığını görüyoruz. Manuel Komnen, Komnenler Hanedanı'nın en güçlü imparatorlarından birisidir. Bunlardan birincisi Alexis Komnen ise ikincisi Manuel Komnen'dir diyebiliriz. Aradaki Ioannes Komnenos, tabii Komnenos biraz daha hafif kalır bunlara göre. Manuel Komnen, Türkleri tamamen Anadolu'dan atmak projesini son defa güçlü bir şekilde hazırlık yaparak dile getiren, uygulayan bir imparatordur. Ordusu içerisinde Haçlı şövalyeleri de vardır ki bu tarihler itibariyle baktığımızda Anadolu'nun iki defa Haçlı istilasına uğradığını da görüyoruz. 1097 yılında 1. Haçlılar, 1148 yılında 2. Haçlılar ve daha sonra 1189 yılında 3. Haçlılar gelecektir. İşte bu 2. Haçlılardan sonra Anadolu'da yeniden Selçuklu Devleti'nin güçlenmesi üzerine Manuel Komnen büyük bir hazırlık yapmıştır ve İstanbul'dan yola çıkarak Eskişehir Ovası'ndan batıya doğru Batı Anadolu'nun güney bölgesinden de Batı Anadolu'dan gelen deniz yolundan gelen donanmanın da desteğiyle bütün Türkmenleri ve Selçuklu ordusunu, Selçuklu Sultanlığı'nı göller bölgesinin de batısına atmak, Konya'yı da ele geçirip tamamen kendisine bağlamak, Anadolu'dan da Türkleri atmak davasını amaç edinmişti. Bütün zorluklara rağmen ordusuna devamlı olarak ilerleme emri verdi Manuel Komnen. Kılıç Arslan'a karşı kesin bir zafer kazanmak istiyordu. Kılıç Arslan başkentinin tehlikede olduğunu gördü ve Eskişehir Ovası'ndan itibaren Manuel Komnen'in ordularını taciz saldırılarıyla yormaya çalıştı.
Yıpratma savaşı.
Göller bölgesine evet. geldiğinde de ağır saldırılarını yapmaya başladı. Neticede 17 Eylül günü yine bir cuma günü büyük savaş gerçekleşmiştir. Ve Sultan Kılıç Arslan gerçekten çok büyük bir zafer kazanmıştır. Burada da kuşatma harekatı ile baskın savaşı gerçekleşmiştir. Büyük bir toz bulutu içerisinde kalan düşman ordusunun birbirini göremez hale geldiği, emir komuta zincirinin parçalandığı, imparatorun da kuşatılarak artık son anlaşmayı gece yarısı yapmak suretiyle canını ve emniyetini sağlama şartıyla Batı Anadolu'yu terk ettiğini, hatta Türkmenler ve Selçuklu muhafız kuvvetleri de onun güvenliğini sağlamakla görevlendiriliyor. Ülkesine ancak böylece sağ selim dönme yolunu seçiyor. Vücudu yaralanmış, miğferi parçalanmış, her yerinden kanlar akan bir halde Manuel Comnen'in halini tasvir ediyor kaynaklar. Tabii bu dehşet bir savaş baktığımızda. Mirekefor'un zaferi büyük bir zaferdir. Bu yılda yine biz kurum olarak anmasını yapacağız. Her yıl yapıyoruz. Zaferin kazanıldığı yer bilinmekte. Bütün batı kaynakları aynı yerleri işaretlemektedir. Bizim tarihçilerimiz arasında da güncel bir tartışma devam ediyor ama aslında biliniyor savaşın yeri. Bu bir tartışma konusu olmamalı. Batı Anadolu'daki Roma yolu bellidir. Roma yolu üzerinde gerçekleşmiştir ve Roma yolunun askeri olarak neresi savaş alanıdır bellidir. Sürekli savaşların olduğu bir yer var.
Hocam, o bölgede gerçekleştiğini biliyoruz. Denizli'nin Çivril ilçesi belediyesi bu işten hoşlanmıyor. Diyor ki savaş burada gerçekleşti ama Refik Turan hocamızın çok özel çalışmaları vardı bu konuda.
Yani kurum olarak yayınladığımız bütün eserlerde, kurumun yapmış olduğu yayınlarda, akademik çalışmalarda savaşın yeri açıkça gösteriliyor aslında.
Güre hocam zaman daraldı. Sakarya Meydan Muharebesi ve ardından Büyük Taarruz.
Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu'da savunmasız kalmış olan milletin topyekün bir hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır ifadesinde kendini bulan milli iradenin çelikleşmiş bir savunmasıdır. Sakarya Muharebesi'nin bir tekalifi milli emirleriyle ortaya konan gerçekten topyekün bir seferberlik olduğunu biliyoruz. Sakarya Savaşı bugünkü Polatlı'ya kadar gelmiş olan bir savaştı ucu. Meclis Ankara'da toplandığı sırada acaba Ankara işgal mi edilecek, Kayseri'ye mi taşıyalım meclisi gibi tartışmalar da yer yer sesler yükseliyordu. Bütün bunlara rağmen ordu bütün yetkisiyle beraber milletle el birliği içerisinde taarruz emrini vermek suretiyle orduya Sakarya Muharebesi'nde Sakarya Porsuk Çayı'nın batısına düşmanın tamamen atılması üzerine Yunanlılar kesin bir mağlubiyet alıyorlardı. Tabii bir kurmay savaşıdır Sakarya Savaşı. Askeri tarihte, harp tarihimizde örnek gösterilen savaşlardan birisidir. Yunanlılar lojistik desteklerinin en zor olacağı noktaya kadar ilerlemişler ve İzmir'den, Eskişehir'den sonra Ankara yakınlarına kadar gelince artık geriyle olan bağlantıları oldukça zahmetli ve gerçekten yol bakımından güç bir lojistik bağlantıları söz konusu olacaktı. Bu arada Kuvayi Milliye de Batı Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde Yunanlılar aradan ilerlerken Kuvayi Milliye de arkada baskın yaparak Yunanlıların lojistik bağlarını kesiyor. Bir kuşatma harekatıdır Sakarya Muharebesi. Geri çekilmişlerdir. Afyon'un batısına çekilmişlerdir. Afyon artık bir taarruz alanı olarak seçilmiştir. Sakarya Muharebesi'nden sonra başlayan sürece baktığımızda Türk ordusu Kuvayi Milliye'nin de işbirliği içerisinde Afyon bölgesini ve Dumlupınar dağlarını, Kütahya hattını bir saldırı taarruz Anadolu'nun kurtuluşu tamamen Yunan kuvvetlerinin de işgalinin sona erdirilmesi bölgesi olarak belirlemiş. Bütün hazırlıklar bu anlamda yapıldıktan sonra çevirme harekatı yapılmıştır bu bölgede. Yunan kuvvetlerinin ana bölümü Dumlupınar bölgesinde çevrilerek başkomutanları esir alınmış ve tabii ki açıklık bırakılan bir bölgeden de nefes almalarına fırsat vermek suretiyle İzmir'e ve hatta denize binerek, denizde gemilerine binerek, donanmalarına binerek kaçmalarına fırsat verilecek
bizim şekilde bir süvariler ardında hocam tabii.
Taarruz gerçekleşmiştir. Büyük taarruz bu anlamda 30 Ağustos Zafer Bayramı Anadolu'nun Türkiye olduğunun yeniden ispatı delili açısından değerlendirildiğinde büyük bir vatan savunmasıdır, büyük bir zaferdir.
800-900 sene, evet hocam.
Mirekefalon'dan sonra Anadolu'yu yeniden ele geçirmek isteyen işgal kuvvetlerinin kendi tarihsel hayallerinin suya düştüğü, bozguna uğradığı bir zaferdir. Fahrettin Paşa süvari birlikleriyle düşmanı arkadan çevirmek suretiyle büyük bir panik yaşatmıştır. Az sayıdaki Türk süvari kuvvetleri dahi Yunan kuvvetlerinin o makineli tüfeklerle, araçlarla donatılmış Yunan kuvvetlerinin büyük bir baskın ile bozguna uğramasına neden olmuştur. Tabii Kuvayi Milliye birlikleri de yer yer düzenli orduya bağlı olarak burada destek vermiştir. Bunu da hemen belirtelim. Evet. Vatan Anadolu'nun kurtuluşu böylece kesin bir şekilde İtilaf Devletleri'nin de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anlaşma masasına oturması kolaylaşmıştır.
Hocam, bu son söz belki şunu söylemek doğru olabilir mi bilmiyorum. Zamanımız da çok daraldı. Dinleyicilerimizin mesajları da var, onları da paylaşacağız ama Malazgirt bir savunma savaşı olarak başlıyor aslında. Çıkıp gelenler Bizanslılar, Romalılar. Ardından işte Haçlı seferleri sürekli geliyorlar. Kaç tane olduğu sayısı belirsiz. Ondan sonra Emilia Kefalon yine çıkıp geliyorlar. Yine biz savunma durumundayız. Yani bazıları da tarihten galiba ders almıyor hocam. Ardından Sakarya, ardından Büyük Taarruz. Geliyorlar, yeniliyorlar, gidiyorlar.
Dünya tarihi nerede başlar? Bunu hemen ifade edelim. Tarihi olaylar nedir? Tarihi olayların önemli bir kısmı tarihe yön vermiş olaylardır ve tabii ki bir kısım tarihçilerimiz barış eğitimi yapalım, barışçı tarih eğitimi yapalım diyor ama tarihe yön veren olayların tamamına yakını savaşlardır. Eski çağ tarihi itibariyle Kadeş bir savaştır, bir barıştır aynı zamanda da. Ama ondan sonraki olaylara baktığımız zaman Anadolu sürekli olarak bir istila ve saldırı altında kalmış bir coğrafya. Tarihin bir kaderi, çizgisi bu ve Türk tarihi içerisinde de Anadolu'nun çok özel bir dönem ve yer tuttuğunu, vatan olarak da evet. Taarruzlara, saldırılara maruz kaldığını görüyoruz. Büyük zaferlerimizin tamamı saldırıdır. Yani saldırı altında kalmış olan Anadolu'yu savunma savaşıdır. Evet. Ve savunma zaferidir. Sakarya evet. Böyledir. Büyük Taarruz'un kendisi zaten İstiklal Harbi'nin kendisi bir savunmadır. Mire Kefalon böyledir. Malazgirt ve Çanakkale böyledir.
Güray Hocam, bu hafta Armağan kitabımızı kazanan dinleyicimiz Antalya'dan Sait Aytaç program için çok teşekkür etmiş.
Biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun kitabı. Çok güzel bir eser kazandı.
Profesör Harry Howard'ın Türkiye'nin Taksim'i Bir Diplomasi Tarihi adlı kitap Antalya'dan Sait Aytaç adlı dinleyicimizin olduğu. Güle güle okusun. Hocam, ayrıca Almanya'dan Hakan Özgüven aramış. Güray Hocamıza ve Sedat Bey'e, bana uzunca bir aradan sonra tekrar aramızda olduğu için teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Biz teşekkür ediyoruz dinleyicimize.
Biz de selam söylüyoruz Hakan Bey'e.
Sağ olsunlar, var olsunlar. Epey açtık süremizi değerli dinleyicilerimiz. Haftaya görüşmek umuduyla şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.